Ayrım 34.
Sözlerimde kişisel duygularımdan bir şey bulunmayacağını biliyorsunuz. Eğer söyleyeceklerim hoşunuza gitmezse onlar için şimdiden özür dilerim. Ama ben hakaret amacı gütmeyen, iyi niyetle ve söylenmesi zorunlu olduğu için söylenen sözlere gücenilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Ama yine de sözlerime devam etmemi yararsız bulduğunuz anda bunu bana söylemeniz yeter, hemen susarım. Kuralım şudur, birine herhangi bir konuda düşüncelerimi açıklamam zorunluysa açıklarım ama kesinlikle düşüncelerimi zorla benimsetmeye çalışmam. Gerçekten de öyleydi. Eğer o bunu zorunlu görmüşse size herhangi bir konudaki düşüncelerini açıklamasından kurtulamazdınız ama yalnızca bunu size niçin açıklamak istediğini ve sizinle ne üzerine konuşacağını anlatıncaya kadar. Bu işi 2-3 kelimeyle bitirir ve sorardı. Evet, artık konuşmamızın konusunu biliyorsunuz. Bu konuda benimle konuşmayı yararlı görüyorsanız söyleyin. Hayır dediniz miydi? Tamam, selam verir ve hemen uzaklaşırdı. İşte insanlarla böyle konuşur, işlerini böyle yürütürdü. İşlerinin ise ne kadar çok ve çetin olduğunu anlatabilmek kolay değil. Üstelik bunların doğrudan doğruya kendisiyle de bir ilgisi yoktu. Yani kişisel işler değildi. Onun kişisel hiçbir işi olmadığını herkes bilirdi ama yaptığı iş neyin nesiydi bunu çevremizde bilen yoktu. Bildiğimiz tek şey onun sürekli ve yoğun bir çalışma içinde olduğuydu. Evinde çok az dururdu, ya yürüyerek ya da arabayla sürekli olarak bir yerlere giderdi. Ama daha çok yürürdü. Evine sürekli olarak birileri gelip giderdi, ya hep aynı insanlar olurdu bunlar ya da yepyeni kişiler. Bu iş içinde konulmuş bir kural vardı. Saat 2 ile 3 arasında kesinlikle evinde olur ve hem gelenlerle görüşür hem de yemeğini yerdi. Ama sık sık evine birkaç gün hiç uğrayamadığı da olurdu. Böyle günlerde yakın bir dostunu bırakırdı evde, gelen ziyaretçilerle konuşması için. Ona bütün varlığıyla bağlı ve bir mezar kadar sessiz bir arkadaştı bu. Kendisini Kirsanov'un çalışma odasında Newton'un Apokalipsis üzerine düşüncelerini okurken görmemizden 2 yıl kadar sonra Rahmetov Petersburg'dan ayrıldı. Ayrılırken Kirsanov'a ve birkaç yakın arkadaşına elinden gelen her çabayı gösterdiğini ve artık burada yapabileceği bir şey kalmadığını, 3 yıldan önce burada yeni bir çalışma başlatamayacağını, bu 3 yıllık süreyi ise gelecekteki çalışmalarına hazırlanmakla değerlendireceğini söyledi. Daha sonra öğrendiğimize göre Petersburg'dan doğruca eski çiftliğine gitmiş ve orada kalan arazisini 35 bin rubleye satmıştı. Sonra Kazan'a ve Moskova'ya geçerek üniversite öğrenimleri için burs verdiği öğrencilerine 5 bin ruble dağıtmış ve onların okullarını bitirene kadar sıkıntı çekmemelerini sağlamıştı. Rahmetov'un kanıtlara ve tanıklara dayanan güvenilir öyküsü burada bitiyor. Moskova'dan sonra nereye gittiğini bilen yoktu. Kaybolmasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki onun hakkında herkesin bildiğinden daha çok şey bilen ve onun aramızda olduğu sürece bildiklerini yine onun ricası üzerine gizleyen bir takım insanlar kendisinin aramızdan ayrılması üzerine bu bildiklerini daha fazla gizlemeye gerek görmediler. Üniversite öğrenimleri için birkaç öğrenciye burs verdiği, size buraya kadar onun hakkında anlattıklarımın bir kısmı hep bu giz açımlar sırasında ortaya çıktı ve bunları biz de böylece öğrenmiş olduk. Ancak anlatılan bu öyküler her şeyi açıklamak şurada dursun, Rahmetov'u hepimizin gözünde daha da gizemli bir insan yapmıştı. Onunla ilgili olarak anlatılanlar ya çok tuhaf oluşlarıyla bizi şaşırtıyor ya da bizim ona ilişkin yargılarımızla taban tabana çelişiyordu. Örneğin biz onu son derece katı ve deyim yerindeyse eğer kişisel duyguları olmayan bir insan olarak tanıyorduk. Kişisel yaşamını duyumsamak için çarpan bir yüreği yokmuş gibi gelirdi bize. Ama anlatılanlar bizim bu yargımızla çelişiyordu. Burada bütün bu hikayeleri anlatmak anlamsız olacağı için birbirinden apayrı türde olanlardan 2 örnekle yetineceğim. Bunlardan biri katılıkta doruğa ulaşmanın örneği, öbürü ise bizim onun hakkındaki eski düşüncelerimizle çelişmenin örneğidir. Bunların ikisini de Kirsanov anlattı bana. Petersburg'dan ikinci ve herhalde artık sonuncu kaybolmasından 1 yıl önceydi. Rahmetov bir gün Kirsanov'a gelerek kesici ve sivri uçlu aletlerle açılmış yaralara iyi gelen bir merhem istedi. Yalnız biraz fazlaca olacaktı merhem. Onun bu merhemi marangozlara ya da onlar gibi kesici aletlerle sık sık yaralanan başka meslekten birilerine götüreceğini düşünen Kirsanov koca bir kavanoz dolusu merhem verdi. Ertesi sabah Rahmetov'un ev sahibi kadın korkudan çarpılmış bir yüzle Kirsanov'un kapısını çaldı. ''Bu benim kiracıma bir şeyler oluyor doktor bey. Bu sabah odasından çıkmadığını görünce gidip bir bakayım dedim. Kapısı kilitliydi. Kapının çatlağına gözümü dayayıp baktım ki kanlar içinde yerde yatıyor. Benim bu yanda korktuğumu anlamış olacak ki yattığı yerden "Korkma Agrafena Antonovna, bir şeyim yok" diye bağırdı. Kanlar içindeydi ve "bir şeyim yok" diyordu. "Ne olur elinizi çabuk tutun doktor, ölür diye korkuyorum. Kendisine karşı öyle acımasız ki." Kirsanov yıldırım hızıyla Rahmetov'un evine gitti. Rahmetov tüm yüzüne yayılmış buruk bir gülümsemeyle açtı arkadaşına kapıyı. Kirsanov'un gördüğü şey öylesine dehşet vericiydi ki zavallı Agrafena Antonovna'nın dona kalmasında şaşacak bir yan yoktu. Üzerinde bir tek iç çamaşırları olan Rahmetov'un sırtı ve bütün yan tarafları kan içindeydi. Üzerinde uyuduğu keçe, karyolasının altı, her yer kan içindeydi. Keçesine sivri uçları yukarı gelecek biçimde yüzlerce çivi yerleştiren Rahmetov, geceyi dışarı doğru 2 santimden fazla çıkmış olan çivilerin oluşturduğu bu yatakta geçirmişti. Kirsanov, "Aman insaf edin Rahmetov, ne yapmışsın siz böyle?" diye bir şeyler söyleyecek olunca da "bir deneme" dedi. "Yapmam gerekiyordu. Kuşkusuz gerçeğe pek yakın değil ama yine de bir denemeliydim. Denedim ve başardım. Demek ki büsbütün de olanaksız değilmiş katlanmak." Yaşlı ev sahibi kadın Kirsanov'un tanık olduğu bu olaya benzer daha neler görmüştü kim bilir. Onun Rahmetov'a ilişkin pek çok ilginç şey anlatabileceğine kuşku yoktu. Ancak Rahmetov'u içtenlikle seven bu saf ve iyi yürekli kadının ağzından söz alabilmek olanaksızdı. Aslında bu olayda bile gelip gördüklerini Kirsanov'a bildirmesi Rahmetov'un izniyle olmuştu. Rahmetov onun kendisinin intihar ettiğini sanarak hıçkıra hıçkıra ağlamasına dayanamamış ve yatışması için kendisini Kirsanov'a yollamıştı. Mayıs sonlarında olan bu olaydan 2 ay sonra Rahmetov bir hafta 10 gün kadar ortadan kayboldu. Onun sık sık ortadan kaybolmasına alıştığımız için hiçbirimiz fark etmedik bile yokluğunu. Ben daha sonra Kirsanov'dan dinledim onun bu günleri nasıl ve nerede geçirdiğini. Bu bir hafta 10 günlük dönem Rahmetov için erotik bir dönem olmuştu. Olayın hanım kahramanı ile aralarındaki aşk Nikituşka Lomov'luk bir olayla başladı. Rahmetov o gün orman fakültesinin oralardan kente doğru dalgın dalgın yürüyordu. Bu her zaman böyleydi, yürürken bir şeyler düşünür ve yere bakardı. Birden bir kadının umutsuzca haykırdığını duydu, düşüncelerinden sıyrılıp sağına soluna bakındı ve çok şık bir gezinti arabasına koşulu atın gemi azıya aldığını, arabayı süren kadının ata hakim olamadığını, dizginlerin yerde süründüğünü gördü. O anda araba tam kendisinin yanından geçiyordu. Hemen yolun ortasına arabanın önüne atladı ama at kendisini sıyırarak yoluna devam etmeyi başardı. Atı dizginlerinden yakalayamamıştı ama son anda arka dingile tutunarak arabayı durdurmayı başarmıştı. Elleri dingilde kalmakla birlikte kendisi boylu boyunca yere serilmişti. Gelip geçenler olay yerine toplandılar. Birkaç kişi kadının arabadan inmesine yardım ederken birkaç kişi de onun kalkmasına yardım etti. Göğsünde hafif zedelenme vardı ama daha önemlisi tekerlek baldırından koca bir et parçası koparmıştı. Kendini toparlayan kadın onu hemen yarım verst ötedeki daçasına getirmelerini söyledi. Rahmetov da buna razı oldu çünkü kendisini epeyce halsiz hissediyordu. Ama Kirsanov'dan başka hiçbir doktoru kabul edemeyeceğini söyledi kadına. Kirsanov da göğsündeki zedelenmeyi önemli bulmadı ama baldırındaki yaralanmayla çok kan yitirmiş ve çok halsiz düşmüştü. Bu yüzden 10 gün kadar yatması gerekti. Kurtardığı hanım da kuşkusuz onun bakımını kendi elleriyle yaptı. Çok zayıf düştüğünden yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu yüzden zamanı bomboş geçirecek değildi ya kadınla konuşmaya başladı. Kadın 19 yaşında gencecik bir duldu. Oldukça varlıklıydı. Bağımsız yaratılışlı, ciddi, aklı başında bir kadındı. Rahmetov'un ateşli sözlerinden, aşk üzerine değil elbette, büyülenmiş gibiydi. Kirsanov'a daha sonra şöyle söylemişti. "İnanır mısınız her gece düşümde görüyorum onu. Başı bir haliyle çevrili olarak. Rahmetov da onu sevmişti. Kadın giyim kuşamına bakarak onun çok yoksul biri olduğunu düşünmüş ve bu yüzden de duygularını ona ilk kendisi açmıştı. 10 gün geçmişti aradan, Rahmetov artık iyiydi, ayağa kalkmıştı ve evine dönebileceğinden söz ediyordu. Evlenelim dedi kadın. Başkalarına olduğumdan çok daha fazla aşık oldum size karşı. Biliyor musunuz, benim gibi insanların kesinlikle yapamayacakları bir şey vardır, başkalarının yazgılarını kendininkine bağlamak. Haklısınız, evlenemezsiniz siz. Ama hiç değilse terk edinceye kadar da sevemez misiniz beni? Hayır, bunu da yapamam. İçimdeki aşkı bastırmak zorundayım ben. Sizi sevmem demek, elimi kolumu bağlamam demektir. Aslında şu anda bile var bu bağlar bende ve üstelik öyle kolayca çözülüverecek cinsten de değil. Ama kurtulacağım bunlardan, çözeceğim bu bağları da. Ben aşık olmamak zorundayım. Bu kadına daha sonra ne oldu? Rahmetov'la karşılaşması herhalde onun hayatı için bir deprem olmuş ve o da büyük olasılıkla özel insanlardan biri olmuştur. Ben kadın hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama ne yazık ki kendisine bu konuda başvurduğum Kirsanov bana hiçbir şey söylemedi. Aslında o kadının adını bile bilmiyordu. Rahmetov kendisinden kadın hakkında hiçbir soruşturmaya girişmemesini, onunla görüşmemesini özellikle rica etmişti. Eğer sizin onun hakkında bir şeyler bildiğinizi bilirsem, sizden onu sormaya, ondan haber almaya kalkışırım ki bu da hiç doğru olmaz demişti. Böylece bizim de bu hikayeyi öğrendikten sonra birden Rahmetov'un 2 ay hatta daha bile fazla yüzünün gülmediği, kendisine şu iğrenç alışkanlığı yani sigara konusundaki zayıflığı hatırlatıldığında, kendi kendine kızmadığı, hatta Nikituşka Lomov'la benzerlikleri söz konusu edildiğinde, eskisi gibi yayvan gülümsemediği dikkatimizi çeker oldu. Bense Rahmetov'la ilgili olarak daha da çok şey hatırlıyordum. O yaz ilk görüşmemizden sonra 3-4 kez daha birlikte olduk kendisiyle ve her ikimiz de karşılıklı olarak birbirimizi sevdik. Yalnız olduğumuz bir sırada benim kendisine bu konuda takılmam hoşuna bile gitti. Evet, bu konuda bana takılmakta haklısınız dedi. Haklısınız, acınası bir insanım ben. Ama yine de soyut bir fikir değil, yaşamayı seven bir insanım ben de. Ama göreceksiniz, geçip gidecek bütün bunlar. Gerçekten de geçip gitti bunlar. Ama yine de artık yüz bile sona ermek üzereydi. Kendisine aynı konuda bu kez biraz fazla ileri giderek takıldığımda kendisinden yine aynı sözleri duydum. Göreceksiniz, geçip gidecek bunlar. Basiretli okur, benim Rahmetov hakkında bu söylediklerimden daha fazlasını bildiğimi anlamıştır. Kim bilir? Doğrusunu isterseniz ben okuruma karşı çıkmaya cesaret edemem çünkü okurum basiretlidir. Ama Rahmetov hakkında söylediklerimden çok daha fazlasını bilmemden ne çıkar? Ben ey basiretli okurum zaten senin ömrüm boyunca bilemeyeceğin pek çok şeyi biliyor değil miyim? Yalnız benim bilmediğim şeyler de var, gerçekten bilmediğim şeyler. Örneğin Rahmetov şimdi nerede bulunuyor, ne yapıyor, başına neler geldi ve ben onu bir daha ne zaman görebileceğim? Bu konularda onu tanıyan herhangi birinin bildiklerinden daha çok şey bilmediğim gibi herhangi bir tahminde de bulunamıyorum. Ortadan kayboluşunun üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra hepimiz onun Avrupa'ya gitmiş olabileceğini düşünmeye başladık. Sanırım bu tahminimizde de yanılmadık. En azından Kirsanov'un bir tanıdığından öğrendiklerimiz bunun böyle olduğunu doğruluyordu. Kirsanov'un bir arkadaşı Viyana'dan Münih'e giderken trende genç bir Rus'la karşılaşmıştı. Bu genç Rus kendisine bütün Rusya topraklarını dolaştığını, her sınıftan insanla görüşüp tanıştığını, her bölgede o bölge halkının geleneklerini, yaşam biçimini, belli başlı toplumsal sınıf ve tabakaların yaşayış koşullarını, kamu kuruluşlarını tanıyacak kadar kaldığını, bu amaçla hem köylerde hem kentlerde yaşadığını, köyden köye yürüyerek gittiğini anlatmıştı. Genç Rus, Macar ve Romenlerle de aynı biçimde tanışmıştı. Kuzey Almanya'yı kimi zaman arabayla, kimi zaman da yürüyerek dolaşmış, oradan güneye inip Avusturya'nın Alman köylerine göz atmıştı. Şimdi ise Bayern'e gidiyordu, oradan İsviçre'ye geçecek, oradan da Württemberg ve Baden yoluyla Fransa'ya inecekti. Niyeti Fransa'yı da arabayla veya yaya olarak iyice dolaşmaktı. Fransa işi bittikten sonra yönünü İngiltere'ye çevirecekti. Bütün bunlar için 1 yıl kadar yollarda kalması gerekecekti. Eğer bir yıldan biraz zaman artarsa İspanyollarla İtalyanlara da bir göz atmak niyetindeydi. Yok eğer zamanı olmazsa ne yapalım? O da bu iki yere gitmeyecekti. Hem buralara gitmesi çok gerekir değildi. Ama öteki yerleri dolaşması gerekliydi. Neden acaba? Fikir edinmesi, anlaması gerekiyordu da ondan. Bir yıl sonra da Kuzey Amerika devletlerinde olmalıydı. Burayı bütün öteki ülkelerden daha ayrıntılı olarak incelemesi gerekliydi. Bu yüzden de bir yıldan fazla kalabilirdi burada. Hatta orada kendine bir uğraş bulursa sürekli de kalabilirdi. Ama herhalde 3 yıl sonra Rusya'ya dönecekti. Çünkü şimdi değil 3-4 yıl sonra kesinlikle Rusya'da bulunması gerekliydi. Bütün bu anlatılanlar Rahmetov'a uygun düşüyordu. Hele Kirsanov'un arkadaşının da kafasına saplanıp kalan şu kesinlikle ve gerekliler. Kirsanov'un arkadaşının hatırlayabildiği ve bize anlatabildiği kadarıyla trendeki genç Rus'un yaşı, yüz çizgileri de Rahmetov'a benziyordu. Ama Kirsanov'un arkadaşı trendeki yol arkadaşına fazla dikkat etmemişti. Aslında yol arkadaşlıkları da fazla sürmemişti. Küçük bir ilçeden trene binen genç Rus 2 saat sonra bir köyde trenden inmişti. Bu bakımdan Kirsanov'un arkadaşı onu ancak genel çizgileriyle anlatabilmişti bize ve anlattıklarında tam bir kesinlik yoktu. Yine de biz bu genç Rus'un büyük olasılıkla Rahmetov olduğunu düşündük. Ama kim bilir, belki de Rahmetov değildi. Bir başka söylentiye göre de eskiden geniş toprakları olan genç bir Rus, 19. yüzyıl Avrupa düşünürlerinin en büyüğü ve yeni bir felsefenin babası olan Alman'a başvurarak ona şöyle demişti. ''Bende 30 bin taler var. Bana bunun 5 bini yeter. Sizden geri kalan parayı kabul etmenizi rica ediyorum.'' Filozof çok yoksul bir yaşam sürüyordu. ''Niçin? Yazdığınız kitapları yayımlamanız için.'' Filozof doğal olarak parayı almamıştı. Ama Rus parayı filozofun adına bir bankaya yatırmış ve filozofa da şöyle yazmıştı. Bu parayı dilediğiniz gibi harcayın, isterseniz suya fırlatın ama bir tek şeyi başaramayacaksınız. Bu paraları bana geri vermeyi. Sözde bu paralar hala yatırıldıkları bankadaymış. Eğer bu söylentinin aslı varsa, 19. yüzyılın en büyük filozofuna giden Rus'un Rahmetov olduğuna hiç kuşku yok. Dipnot, yeni felsefenin babası Ludwig Feuerbach, Çernişevski ağır sansür koşulları nedeniyle filozofun adını açıkça anamıyor. Şu anda Kirsanov'un çalışma odasında oturmakta olan adam işte böyle bir adamdı. Evet, türünün örnekleri pek az olan özel bir insandı bu adam. Bu özel insanı sana böylesine ayrıntılı bir biçimde anlatmamın nedeni basiretli okur, kesinlikle sana bu tip insanlara karşı nasıl nazik davranman gerektiğini anlatmak değildir. Sen nazik davranmayı ne bilirsin? Sen nasılsa bu insanlardan bir tanesini bile görecek değilsin. Çünkü basiretli okurum, senin gözlerin bu insanları görebilecek bir yapıda değil. Bu nedenle de bu insanlar senin için bir bakıma görünmez insanlardır. Onları ancak dürüst ve korku nedir bilmeyen gözler görür. Onu sana yine de anlatmamın nedeni, kulaktan dolma da olsa dünyada bu tür insanların yaşadığını bilmen içindir. Hanım okurlarımla iddiasız, basit okurlarım bu insanların ne işe yaradıklarını zaten kendiliklerinden bilirler. Evet, Rahmetov türü insanlar gülünç insanlardır, hem de çok gülünç insanlardır. Bu insanlara büyülenmişçesine hayranlık duyan soylu insanlara acıdığım için belirtiyorum bunu. Ey soylu insanlar, sakın bunların peşinden gitmeyin diyorum. Çünkü bu adamların sizi çağırdıkları yolda kişisel mutluluklar yok denecek kadar azdır. Ama soylu insanlar beni dinlemiyorlar ve şöyle diyorlar. Hayır, hiç de az değildir o yolda mutluluklar. Hem yolun şu ya da bu aşamasında mutluluklar azalsa bile, yolun kendisi çok uzun olmadığı için bizim gücümüz bu aşamayı geride bırakıp, sonsuz mutlulukların, sınırsız sevinçlerin yer aldığı aşamaya ulaşmaya yeter. Gördüğün gibi basiretli okurum, Rahmetov türü insanların gülünç olduklarını ben sana değil başka bir takım insanlara söylüyorum. Sana ise basiretli okurum, yalnızca şu kadarını söyleyeceğim, yoksa senin kendiliğinden anlayacağın yok. Bunlar kötü insanlar değildirler. Şimdilik sayıları pek az. Ama biliyor musun, yaşamı çiçeklendiren bunlardan başkası değildir. Bunlarsız yaşam tatsız tuzsuz, kuru yavan bir şey olurdu. Evet, sayıları az ama insanların soluk almalarını sağlayan da onlar. Onlar olmasaydı insanlık soluksuz kalır, boğulurdu. Kötülük nedir bilmeyen, dürüst, iyi yürekli insanlar pek çoktur dünyamızda. Ama onlar gibi olanlar pek azdır. Onlar çaydaki teyin, kaliteli bir şaraptaki o benzersiz tattırlar. Şaraba gücünü ve kokusunu veren onlardır. Onlar en mükemmel insanların açtığı çiçektir. Ve onlar motorların motoru, yeryüzünün tuzunun tuzudurlar. 30. Eh, anlaşılmayacak bir şey yok diyor basiretli okurum. Artık romanın baş kahramanı Rahmetov oluyor. Romandaki herkesin canına okuduğundan belli bu. Öte yandan Vera Pavlovna Rahmetov'a aşık olacak. Kirsanov da Lopuhov'un akıbetine uğrayacak. Gene yanıldın basiretli okurum, bu dediklerinin hiçbiri olmayacak. Rahmetov bütün gece oturup Vera Pavlovna ile konuşacak ve ben sana onların konuşmalarını tek bir sözcüğünü bile gizlemeden olduğu gibi aktaracağım. Bu konuşmayı okuduktan sonra sen de göreceksin ki istersem sana bu konuşmaya ilişkin hiçbir şey anlatmayabilirdim. Çünkü yine göreceksin ki bu konuşmanın sana anlattığım hikayeyi etkileyen bir yanı yok. Dolayısıyla da bu konuşmayla hikayemin akışı değişecek değil. Hatta sana peşinen şunu da söyleyebilirim. Rahmetov Vera Pavlovna ile konuştuktan sonra çekip gidecek ve bir daha da hikayemde hiçbir biçimde yer almayacak. Madem öyle, ne diye soktun bu adamı romanına ve böylesine ayrıntılı bir biçimde anlattın diyorsun, değil mi? Hadi basiretli okurum, sen kendin bulmaya çalış bakalım bunun nedenini. Bulamazsan da zararı yok. Rahmetov'un Vera Pavlovna ile konuşmasından sonraki sayfalarda sana ben açıklayacağım bunun nedenini. Rahmetov sahneyi terk eder etmez bu bölümün sonunda her şeyi öğreneceksin. Pekala, o zaman sana bu bölümün sonunda neler anlatacağımı bil bakalım. Üzerinde gevezelik etmeye bayıldığın sanatsallık denen şeyden bir parçacık pay almış olsaydın, bunu tahmin etmen hiç zor olmazdı, ama sende ne gezer böyle şeyler? Hadi sana sorunun neredeyse yanıtı demek olan bir ipucu vereyim. Rahmetov, sanatsallığın en temel gereğini yerine getirmek için sokulmuştur bu hikayeye. Evet, yalnızca bunun için. Hadi be basiretli okur, hiç değilse şimdi bul sorunun yanıtını. Ne olabilir bu en temel gereklilik? Bu gereği yerine getirmek için ne yapmak gerekir? Öyküye katılmayan, öykünün akışına hiçbir etkisi olmayan Rahmetov tipinin burada sana gösterilmesiyle bu gereklilik nasıl yerine getirilmiş oluyor? Hadi bul bakalım. Sanatsallık konusunda senin gibi kafa parlatmayan hanım okurlarımla iddiasız basit okurlarım bunun nedenini biliyorlar. Hadi sen de bil bakalım bilgeler bilgesi basiretli okur. Düşünmen için sana zaman da tanıyorum. Satırlar arasına kocaman bir aralık bırakıyorum. Seni ne kadar düşündüğümü, koruyup kolladığımı gör. Bu aralıkta dur, soluklan ve düşün. Belki bir şeyler bulabilirsin. Mertsalov'a geldi, üzüldü, avutucu şeyler söyledi. Atölyeyle seve seve ilgilenirim ama tabii becerip beceremeyeceğimi bilemem dedi. Yeniden üzüldü, yeniden avutucu şeyler söyledi, eşyaların toplanmasına yardım etti.